Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle yine ticari konularla ilgili bir hayli sorular ulaştı. Şimdi bir kardeşimiz, hocam diyor, Spor Toto ve iddia gibi kurumlardan elde edilen gelirin devletin farklı hizmetlerinde kullanılarak değerlendirilmesi caiz midir diye sormuş. Şimdi tabi Spor Toto ve iddia gibi faaliyetler kumar çeşidine giriyor bildiğimiz gibi. Yani kumar oynama. Filanca kazanırsa şu kadar gelir elde ederim. Kaybederse aldığım bilet yanar esasına dayalı. Yılbaşı çekilişi gibi yani. Yılbaşı çekilişi için 3.000, 5.000 liralık, 100 liralık, 200 liralık bilet aldık. Bekliyoruz. Yani bütün o bilet paraları tabii havuzda toplandı. Bunun bir bölümü kime çıkarsa, hangi bilete çıkarsa onlara dağıtılmış olacak ikramiye olarak. İkramiye, yılbaşı ikramiz deniyor da aslında havuz sistemi kumara girdiği belli. İşte Spor Toto sisteminde de kim kazanırsa, hangi takım kazanırsa ona göre kazanmak veya kaybetmek esasına dayanan bir sistem var. Şimdi kardeşimiz buralardan diyor, elde edilen gelirler çeşitli hizmetlerde kullanılabilir mi? Kullanıyor artık. Bir kısmı devlete kalıyor bunun. Üreten kurumlar yoluyla devlet bunun belli yerlere sarf ediyor. Artık devletin elbette sorumluluğu kendi meselesi. Ama şahıslar kumar masasında oynadıkları zaman ikili oyundar yoluyla bu gibi kumar faaliyetleri de gerçekleşebiliyor. Tabii keşke kumara giren bu gibi faaliyetlerin devlet dışında kalsa daha güzel olur. Yani devletin hazinesine meşru olmayan yollarla bir paranın girmemesi daha güzel tabii ki. Yani kumardan artan, havuzlardan artan bu parayı devlet alsın, hizmetlerde kullan. Gerçi bir haram geldiği zaman bunu telef etme diye İslam'da bir şey yok. Her nasıl geldiyse bunun hizmete yönlendirilmesi. Sevap beklemeden tasadduk edilir dermiş mesela. Şimdi her nasılsa bir kimse kumar çeşidine giren bir para kendine ulaştı. Bunu geri vermesi, sahibi belliyse geri iade etmesi asıldır. Dolayısıyla geri iade ettiğimiz zaman kumardan pişmanlık duyduk, tevbe ettik ve tedbirimiz de aldık. Bundan sonra ben kumar oynamayacağım dedik. Kazandığımızda geri iade ettik yani. Mesela kapandı bizim açımızdan. Sağlam bir tevbe ortaya çıktı mesela. Bu olabilir. Sahibi belli değilse böyle bir paranın kimlere iade edileceği belirsiz ise o zaman tasadduk ediliyor bildiğimiz gibi. Yani kibrit çakayım, bu haram parayı yakayım diye bir şey yok. Telef yok İslam'da. Fakirlere tasadduk edilecek. Bu şeyler içinde geçerli. Mesela buluntu bir para bulduk diyelim cüzdan. Lakit lukata kaybolan bir şey bulduk. İçine bakıyoruz $1000 para var mesela. Aradık taradık sahibi yok orta yerde. Kart mart bilki de olmadığı için cüzdanda ilan ettik, bekledik. Bulunduğu yere yakın yerlerde soruşturduk. Arayan soran çıkmadı. 3 ay 5 ay. İşte belli süreler var, makul süreler. İlan edilme yöntemleri falan var. Bunları yaptık, sahibi çıkmadı. Şimdi burada iki şık uygulanabilir İslam alimleri. Eğer kendi ihtiyacı varsa bu kimse, fakir birisi ise yani, bu $1000 kendi ihtiyaçları için harcar. Ama eğer sahibi çıkarsa bu arada, ona ödemeyi göze alır. O şartla. Kendini harcayabilir, aşık. B şıkkı da böyle. Veya başkalarına kendi ihtiyacı yok pek ya da kendi harcamak istemiyor. Yani ihtiyaç duymuyor. O zaman başkasına tasadduk eder. Yetime, öksüze, fakire, öğrenciye neyse. Ama yine de sahibi çıkarsa bunu ödemeyi de göze alarak bunu yapar demişler. Aksi halde bunu uzun süre bekletmesi de tavsiye edilmiyor tabii. Yıllarca bekletseniz kenarda. O da mantıklı, makul olmuyor. Belli süreler konulmuş bunlara. Yani geç 3-5 ay, 6 ay makul bir süre. Bir yıla kadar hayvanlarda falan bekletmeler var. Hazreti Hazreti Ali, Hazreti Osman dönemlerinde hayvanları satıp parasını bekletme denenmiş bir ara. Hayvan çiftliği yapalım, buluntu hayvanları orada toplayalım, sahipleri gelip tanıdığı hayvanını alsın diye bekletilenler, uzun süre gelmeyenler olmuş falan, çeşitli uygulamalar var. İşte bir yıl kadar bekletilir gibi ölçüler o devre göre getirilmiş, gözetilmeye çalışılmış. Bilhassa bu gibi caiz olmayan şeylerin mümkün mertebe azaltılması, tedbirlerin alınması da gerekiyor. İşte içki, devletin içki fabrikası, içki üretmesi mesela devletin. Halka zararlı olan şeyleri üretmesi ve dağıtması makul değil. Devlet niye girsin o işe? Yani özel sektör yapacaksa kendisi bilir. Yani gayrimüslimlerin falan tabii içki, kendilerine göre içki içmeyi istiyorlarsa içerler. Buna bir engel İslam'da da getirilmiyor. Domuz eti yiyebilirler mesela. Kendileri bilirler. Üretirler, çiftliğini kurarlar. Ama Müslümanlar için, Müslüman bölgesinde domuz çiftleri kuralım. Domuz eti satan kasaplar meydana getirelim. Dolayısıyla meşru olmayan ürünleri içki fabrikası kurarak Müslümanlara da içki dağıtalım dememeli bir devlet, kamu kuruluşu. Yani meşru olan şeylere mümkün mertebe gücü yettiği ölçüde halka da zaten zararlı olduğu için. Yani zaten hemen şunu ifade edelim. İslam'da bir şey yasaklandıysa, haram kılındıysa o mutlaka problemlidir. Kesinlikle problemsiz demek doğru değil. Hemen tıp açısından, veterinerlik bakımından, iktisadi açıdan, birçok bakımlardan, sosyolojik açıdan, psikolojik bakımdan bir şey haramsa, yasaklandıysa arka planda muhakkak bir takım zararlar söz konusudur. Hangi harama ararsak alalım? İçkiyi, kumarı, zinayı, efendim hırsızlığı, rişveti, hangini ele alırsak alalım, üzerlerinde eser, kitap yazılacak kadar zararları günümüzde ortaya konabiliyor, dikkat edilirse. Yani içkinin zararları sayılamayacak kadar günümüzde çok. Herkes içkiyi bırakmalıdır anlamında tıp ilminin ulaştığı sonuçlar var. İnsanın bedenini tahrip eden, mahvu perişan eden, çevreye verilen zararlar. Direksiyona geçtiyse alkollü, trafik kazaları yoluyla insanların canına, malına kastetmeler mesela. Yani bunları artık günlük olarak gazetelerde izleyebiliyoruz. Kumar aynı şekilde nice aileleri batırıyor hastalık derecesinde. Kazandıkça şımarıyor, nasıl olsa o bedavadan geliyor gibi. Kaybettikçe kaybettiğimi geri almalıyım diye bu defa oynamaya devam ediyor. Daha da kaybetme ziyadeleşiyor. Yani kazansa da hayır gelmiyor, kaybetse de hayır gelmiyor. Kumar masasına oturan için. Son derece bereketsiz, aileleri felakete sürükleyen bir iktisadi bela olarak toplum bunu zaten görüyor ve biliyor. Yani hangi? Zina herkese. Zararları ortada. Aile yuvası dışında. Nikah dışındaki gayrimeşru çocukların durumu. Hırsızlık aynı şekilde. Öbür taraf çalışmış, çabalamış, etmiş, bir mal edinmiş, o malı siz bir gecede çalacaksınız. Sarraf olur, döviz bürosu olur. Sarrafın 20 yıl emek vererek elde ettiği efendim altın stokunu siz bir gecede elinden alacaksınız. Hangi hakla? 20 yıl emeği var o kişinin. Giderek onun çelik kasasını efendim kırarak, ederek, çelik kasayı kaldırıp götürerek serveti elinden almaya çalışır. Yok öyle bir şey. Hangi hakla bunu yapacaksınız? Soygun bir şey. Soygun şebekesi. Tabii ki yakalandığı zaman bunun cezaları İslam'da ağır bir şekilde ödeniyor. Yok yani bunların hiçbir mesnedi şeyi, yani haramları savunabilecek bir karşı argüman yok. Haramlar şöyle şöyle faydalıdır. Ne gerek vardır 20. yüzyılda? İslam ne karışır bu işe? Deme imkanımız yok. Bugünkü pozitif bilim açısından da tıp, veterinerlik ve diğer sosyal ve iktisadi ilimler bakımından da haramlar tek tek sıralandığı zaman bunların zararları ve toplumda bunlarla mücadele edilmesi gerektiği genel olarak bütün ülkelerde vurgulanmış durumda. Buna sigara da eklendi bildiğimiz gibi son yıllarda. Yani insana tedrici verdiği zarar, çevreye verdiği, Yani bir apartmanda alt katta, zemin katta içildiğini düşünün. 5 katlı bir apartman. Siz zemin katta sigara içiyorsunuz bol miktarda. 3, 5, 7, 10 sigara içiyorsunuz. Akşam 1-2 saatin, 3 saatin içinde. Şimdi 10 tane sigaranın dumanı 5. kata kadar kesinlikle hemen havalandırmalardan geçiyor. Oradaki insanlara da sigara içiriyorsunuz. Kesinlikle böyle bir yerde sigara içilmesi bize vebal getirir. Yani mekruh veya haram derecesinde bizi devamlı sorumluluk altına sokar. Bu belli. Hangi katta içersek içelim, sigaranın dumanını tutamıyorsunuz. Sadece öbür uyuşturucularda işte ise içki içtiniz efendim, Allah korusun, uyuşturucu bir şey aldınız, sizi ilgilendirir bir dereceye kadar. Yani sizin katınızdan, odalarınızdan dışarı çıkan bir şey olmaz. Koku olarak bile pek olmayabilir. Zarar da dışarı çıkmadıysanız vermeyebilirsiniz. Ama sigara öyle değil, dikkat edilirse. Dumanına sahiplenemiyorsunuz. Yayılıyor. Havalandırmalardan, bacalardan, açık pencerelerden nüfuz ediyor. Anahtar deliklerinden nüfuz ediyor. Efendim, dolayısıyla merdiven dairesine, oradan evlere yayılabiliyor. Yani buna benzer hulasa bakıyorsunuz. Sigaranın zararı da sayılamayacak kadar günümüzde çoğalıyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, tarla, bağ ve bahçelerimizde yaptığımız vergilendirilmemiş ürünlerimizin tasadduk oranlarını açıklar mısınız? Yani zekat, üşür miktarlarını açıklar mısınız? Giderek yaygınlaşan doğal afetlerin bu alandaki ürünlere aşırı ölçüde zarar vermekte olduğunu da dikkate aldığımızda yeniden bir farkındalık oluşturulması konusunda ne diyebiliriz diye sormuş bir kardeşimiz. Ziraat Fakültesi mensup olan bir kardeşimizin sorusu. Şimdi bağ ve bahçe, tarlalarla ilgili bildiğimiz gibi bir öşür, İslam'da öşür uygulaması var. Nesabdülillah, yeryüzen bir enfiku fizebillahi ayet-i kerimesinde Allah yolunda infak ediniz buyurulurken kazandıklarınızdan size verdiğimiz ürünlerden diye ayet-i kerimin devamında bildiğimiz tarla ürünlerinin de içine alındığı öşrü kapsayan ayetler var. Öyle özellikle hadis-i şeriflerde miktarlar da belirtilmiş. Ve mimme ahricnek minel ardı mesela. Topraktan sizin çıkardıklarımızdan infak ediniz. Yani dolayısıyla topraktan ne çıkarsa gibi ayetteki ifadeyi İmam-ı Azam esas alarak topraktan ne çıkarsa öşür gerekir demiş ve adeta bu sebze meyveler de dahil olmak üzere dayanıksız ürünlere de İmam-ı Azam bunları teşmil etmiş. Fakat diğer imamın, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer 3 mezhep demişler sadece dayanıklı, 1 yıl kadar dayanıklı olabilen tarım ürünlerine öşür, zekat gerekir demişler. 1 yıl kadar dayanıklı. Buğday, arpa, pirinç, efendim zeytin, buna benzer dayanıklı olan tarım ürünlerine zekat gerekir, öşür gerekir. Dayanıklı olmayan meyveler başta olmak üzere ve sebzelere öşür gerekmez şeklinde çoğunluk bir görüşe ulaşmış. Dolayısıyla bunlarda tabii öşür yoktur demek zekat yoktur anlamına gelmiyor. Bir kimse büyük ölçüde meyvecilik yapıyorsa, büyük ölçüde sebze bahçeleri varsa, bunun ticaretini yapıyorsa, para kaynakları tabii ki bunlar ticaret malı olarak piyasaya arz edilecek. Hasat edildiği zaman piyasaya arz edildiğinde de ticaret malı niteliğinde oluyor. Hemen %2,5 zekata girdiğini biliyoruz. Yani yıllık zekat hesaplamasında bu gibi tarım ürünleri de öşür üzerinden değil ama en azından ticaret malı olarak %2,5 üzerinden, eğer zengin konumdaysa bunları üreten kardeşlerimiz zekat dışında kalmayacak. Fakat %10, %5 değil de %2,5 bu sefer üzerinden ticaret ticaret malı zekatı vermek sonucu ortaya çıkabilecek sebze ve meyveler için. Fakat diğer tarım ürünleri için eşür dediğimiz sulama yapılmayan yerlerde malum %10, sulamayla ürün elde edilen yerlerde %5 olmak üzere. 100 tonda 10 ton yağmur suları sulanan yerlerde, insan eliyle sulama yapılan yerlerde de 100 tonda 5 ton olmak üzere fakirin hakkı tahakkuk edecek. Şimdi burada kardeşimiz afat durumuna göre diyor, bunların öşrünü gözden geçirmek gerekebilir mi? Şimdi afat bildiğimiz gibi yıl içinde olan olmuştur. Bizim sözünü ettiğimiz yıl sonu gelecek, hasat edilecek ürün, ne kadar ürün elde ettiğimiz belli olacak. Bir de nisap miktarı yine çoğunluk tarafından, Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve üç mezhep tarafından topraktan elde edilen ürün en az Irak hesaplamasına göre bir ton kadar. Bir tondan daha fazla olursa o zaman öşre tabi oluyor. Onun için 200-300 kilo, 500 kilo, 600 kilo mesela fasulye diyelim elde etmişiz, nohut ekmişiz ama 100 kilo nohut, 200 kilo fasulye elde etmişiz. Bir tona kadar olan çeşitler öşürden zekattan muaf oluyor. Ancak bunları biz piyasada satar da para elde edersek öbür paralarımızı eklediğimiz zaman %2,5 zekata girebilir. Yani ticaret malı olarak zekata girebilir. Bir tonun altında olanlar. Eğer satarsak, ticaret malı olarak değerlendirirsek. Böyle değil, sadece yemelik olarak ekmişiz. Mutfağımızda bunları muhafaza ediyoruz. Yıl boyunca yemeklerde kullanıyoruz mesela. Bunlara çoğunluğa göre öşür, zekat gerekmiyor. Sadece satılanlara, satılmak üzere elde bulunduranlara %2,5 üzerine zekat gerekebilir diyoruz. Şimdi bu afatlara karşı tabii günümüzde bir de sigorta sistemi getirildi. Malum tarım sigortası diye. Bu da çok soruluyor. Şimdi İslami bir sigorta şirketine tabii bize yakın sigorta şirketine sigortalatmak şartıyla riskli olan, yani su basması ihtimali olan don tehlikesi yüzünden mahsulün tamamen telef olma ihtimali bulunan yerlerdeyse arazilerimiz, tarlalarımız risk sebebiyle arabaları nasıl sigorta yaptırıyorsak, kasko yaptırıyorsak kazalara karşı, bu da onun devamı olmak üzere çok riskli olan arazilerde tarım sigortası söz konusu olabilir. Yeter ki bize yakın olan bir sigorta şirketi tercih edilebilsin. Zaten o zaman bildiğim kadarıyla %40 kadarını tahmini o araziden ne kadar mahsul elde edilebilecekse tecrübelere göre bir kişinin tespit ettiğinin %40 kadarını sigorta ödüyor. Tamamını ödemiyor yani. 100 ton ürün elde edilir diye tahmini bir hesaplama varsa 40 ton kadarını veya 40 ton tutarı kadar parayı sigorta ödeyebiliyor. Bu da İslami bir sigorta yardımlaşma kurumu gibi düşünüyoruz o zaman. Tarafından destek olarak ödenebilir diyoruz. Bir kardeşimiz hocam diyor, murabahalı ve taksitler halinde ödemeli bir satışta, yani bir mal satılıyor, daire olur, dükkan olur, arazi olabilir. Murabahalı satışta bu gayrimenkul olursa borcu bitinceye kadar satın alan üzerine tapuyu alamaz. Ve borç bitene kadar o gayrimenkulü başkasına satamaz şeklinde bir kayıt olduğunu duydum. Bu İslami olarak uygun mudur diye sormuş. Şimdi bu aslında ipotek koyma yoluyla oluyor bildiğimiz gibi. Mesela şöyle diyelim, siz 150 bin liraya bir dairenin pazarını yaptınız. 150 bin lirayı faizsiz banka ödedi. Bunu ne kadar sürede ödedi? 60 ayda ödenmek üzere taksitlendirdiniz. Tabii 150 bin lira peşin para, üzerine 40 bin lira kar eklendi. 190 bin lira olduğunu kabul edelim. 190 bin lira 60 taksitle bölündü. Siz bunu ödeyeceksiniz. Ama 60 ay dediğimiz zaman kaç yılı içine alıyor? Tam 5 yılı içine alıyor. Yani 5 yıl süreyle ödemeniz devam edecek demektir. 190 bin lira kısaca 60 takside bölünecek, 60'a bölünecek, aydan aya bunu ödeyeceksiniz. Ya ödeyemezseniz, işinizi kaybederseniz, kaza geçirirseniz, hastalanırsanız durum ne olacak? Faizsiz banka bu 190 bin lirayı nasıl alacak, kimden alacak? Yani bu sebeple bu terslik durumunu, ödeyememe durumuna dikkate alarak bir defa daireye ipotek konuyor, konabiliyor yani. Kısaca bu süre içinde siz borcunu ödeyemezseniz biz bu daireye el koyabilelim, onu gerekirse satalım ve alacağımızı alabilelim manasında. Buna rehin deniyor İslam fıkhında. Veya kefil de olabilir. Zengin bir akrabanız vardır. Mağazası, fabrikası vardır neyse. Önemli değil. İpotek falan koymayın. Ben bu 190 bin lira kefilim diye imza verebilir mesela. Siz ödeyemezseniz kefilden o zaman faizli banka bunu tahsil edeceği belli. İşte o zaman ipotek olmayabilir. O durumda siz tabii ki daireyi almıştınız. Yani sonradan semti beğenmediniz. Biz bunu 190 bin liraya aldık ama iyi de bir müşteri çıktı. 200 bin liraya başkasına satalım dediniz. Veya 160 bin lira peşin parayla sattınız. Bunu kendinize sermaye yaptığınızı kabul edelim mesela. Tabii borcunuzu kapatma yoluna da gidebilirsiniz. Erken ödeme indirimi falan da var. O da ayrı bir konu ama siz taksitleri ödemeye devam ederek 60 ay süreyle 160-170 bin lira sattığınız bu dairenin parasını başka yerde de kullanabilirsiniz. Buna da İslami engel yok. Kefil yoluyla kısaca murabaha yapılmasını sağladıysanız. Bu kapıda açık tutuluyor işte. Yani ya rehin, yani ipotek veya kefil isteme hakkı var alacaklının, alacağını sağlama bağlamak için. Bu Kur'an-ı Kerim'de müdayene ayeti var malum. Bakara suresinin en uzun ayet, bir sayfalık. Orada zaten yerini alıyor. Yani borçlanmalarda rehin isteyin diyor Cenab-ı Hak. Güvenemediğiniz durumlarda. Yani ipotek koyun ki alacağınızı sağlama bağlamış olasınız. Karşı taraf ödeyemezse o mala el koyarsınız, alacağınızı alabilirsiniz manasında. Veya kefil başka ayetlerde istenebiliyor. Ve ayrıca şahitli olarak alışverişin yapılması da tavsiye ediliyor. İşte bu şekilde bir muamele yapılırsa bunun caiz olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani bu alışverişi etkilemeyen, sadece alacağı sağlama bağlama yöntemidir. Rehin istemek veya kefil istemek. Bu bütün devirlerde olan bir şeydir. Para vakıflarında da muhakkak bir kefil para kullandırırken isteniyor. Mesela bununla ilgili özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde para vakıflarından para kullandırırken rehin veya kefil istenmesi vakfiyelere muhakkak eklenmiş. Yani genellikle bütün vakfiyelerde şuna benzer para vakfından ki aynen faizsiz banka vazifesi görüyor o devirde. 1400, 1500, 1600'lü yıllarda vakfiyede yer alan bir şartı şu şekilde görüyoruz. Yani elimdeki belgede 15 Mayıs 1517 tarihli 2. Bayezid'in oğlu Şeyhin Şah'ın oğlu Mehmet'in hanımına ait 91 bin dirhem para vakfı ile ilgili bu paranın kullanılmasıyla alakalı madde şu şekilde vakıf senedine, vakfiye derc edilmiş. Aynen ifadeler şöyle. Sümme şeratetül vakıfetül mezküretü. Yukarıda kendisi söz edilen, vakfeden kadın şart koştu. Neyi şart koştu? Ey yüterebbahal meblegul mezburu. Yukarıda miktarı zikredilen bu 91 bin dirhem paranın rıbıh yoluyla işletilmesini şart koştu. Yani kar getirecek şekilde bu para işletilsin, murabaha havuzunda işletilsin diye şart koştu. Günümüzdeki murabaha havuzu oluyor. Faizsiz bankalardaki yatırılan paraların murabaha yoluyla işletilmesi bu esasa dayanıyor. Ne şekilde işletilsin? Bil muameletil şer'iyyetil haliyeti anir raybi ve riba. Riba ve riba şüphesine, şüphesinden uzak, İslam'a uygun ticaret muamelelerin, ticaret işinde kullanılarak kar getirecek şekilde işletilmesini şart koştu. Yani faiz ve faiz şüphesi olmayacak şekilde işletilmesini şart koştu. Başka? Şimdi bakınız, karın miktarını da belirliyor. Vel murabahatil mer'iyyetil ariyeti ani sümü ve riya. Sümü ve riyadan uzak mer'i kar haddi uygulanarak. Reis kar haddi neyse, işte aylık, yıllık ya da o neyse yıllık olan kar miktarı ne kadarsa vadeli satışlarda malı alıp satma yoluyla olan kar miktarı örfe göre belirlensin. O günkü piyasa şartlarına göre belirlensin diye şart koşmuş. Şimdi miktarını da söylüyor bakınız o devre göre. Ala hisabi külli aşireti rai minhü bir dirhemin vahidin. Her 10 dirhem paraya bir dirhem, bir de rubu dirhemin, dörtte bir dirhem. Yani %12,5 oluyor yüzdeye çevirdiğimiz zaman. %12,5 üzerinden para kullandırılmasını ya daha doğrusu mal alım satımı yoluyla kar eklenmesini şart koştu. Fi amin yıllık. Angari ziyadetin ve lanoksanin. Ne eksik ne fazla. Yıllık %12,5 bir malı alıp devrederken, satarken kar eklenmesini şart koştu. Başka? Ve tukavvel muameletü imma bir rehnil kaviyi evil kefil meliyi. Bu muamele ya sağlam bir rehinle, sağlam bir ipotekle yani. Bu malsa o mala ipotek koyarak veya belki menkul gıda maddeleri vesaire ise bu parayı kullanan kişinin başka bir malına, evine, arsasına, arazisine ipotek koyma yoluyla, rehin olarak onu almak yoluyla rehin istenmesini şart koştu. Evir kefil meliği veya mali durumu müsait olan zengin kefil kastediliyor. Veya varlıklı bir kefil istemek yoluyla para kullandırılsın diyor vakfiyede. İşte bütün 15. yüzyıldan itibaren olan para vakıflarında ki İslam bankacılığın temelini teşkil ediyor bu şeyler, para vakıfları. Oradan para kullandırılırken muhakkak bir rehin istenmesi, ipotek yani konması veya sağlam bir kefil istenmesi ve malı peşin alıp faizleri satarken, devrederken de %12,5 yıllık kar ilavesi yoluyla işletilmesini vakfeden kişi şart koşuyor. O devre göre %12,5 mesela. Başka devrelerde %15 örneği var, %14 var, %10 olabilir. Ortalama %12,5 o yıllara mahsus yıllık kar yeterlidir. Yeterli diye görülmüş. Yani kısaca çok ucuz verip de çarçur edilmesin vakıf paralar. Vakfa önemlice kar geliri sağlansın ki bu vakıflar hayır hizmetlerine yönelik. Yani İstanbul'daki medreseler mesela, camilerin, imamların maaşları, müezzinlerin, kayyumların maaşları falan ve diğer bir takım aşevlerinin ihtiyaçları buna benzer vakıfların gelirlerinden sağlanıyor. Tabii ki kârı istediğiniz gibi düşük de olsa, ekleri emrisine serbest bırakılsa, bu sefer vakfın görevli memurları diyelim, personeli, kendi akrabalarına, tanıdıklarına falan çok düşük kârla, %12,5 değil, %8, %5, %2 kârla mesela yıllık para kullandırmaya kalkabilirler. Suistimal edilir diye asgari miktar da belirlenmiş. Asgari derken ortalama miktar diyebiliriz. O yıllara göre yıllık %12,5 kârla peşin aldığımız bir malı müşteriye satmak kastediliyor. Yani kısaca 100 liraya peşin parayla aldığımız bir malı 112,5 liraya, 100 bin liraya alınan malı 112.500 liraya yani bir yıl sonra ödenmek üzere satış yaptığımız zaman vakfın şartlarına uymuş oluyoruz. Buna uymazsak vakıf personeli olarak sorumlu duruma düşüyoruz. Yani yolsuzluk, usulsüzlük yapmış oluyoruz. %12,5 yerine %10'la, %8'le vermeye kalksak mesela niye ucuz verdin bu malı deme hakkı vakıf müfettişlerinin, murakıplarının bu soruyu sorma hakkı doğuyor. İşte buna örnek olarak mesela şöyle kaynaklarda bir takım pratik örnekler var. Mesela şöyle diyelim, devlet bir savaşa karar veriyor Osmanlı döneminde 15-16. Yüzyılda. Askeri teçhiz ederken diyelim 5000 ata ihtiyaç oluyor. 5000 asker için at lazım. O sırada askerin elinde o kadar at bulunmadığı gibi bunları satın alacak parası da yok. Ama bu atları yetiştiren, eğiten çiftlikler varmış o dönemde, büyük çiftlik sahipleri. Buradan satın almanız lazım eğitimli savaş atlarını. Bunlar da pahalı hayvanlar. Dolayısıyla gidiyorsunuz askeri görevli olarak 5000 atı seçiyorsunuz. Büyük bir çiftlikten, hayvan çiftliğinden. Fiyatı nedir? Toplam 100.000 altın lira mesela. Peşin parayla alınacak. Bir yıl sonraki bütçeden ödeme yapılacak. Bu sefer karşı taraf bir yıl vadeli satmayı kabul etmediği için peşin parayla satmak istiyor. Bu sefer para vakfına giriyorsunuz, diyorsunuz biz 5000 ata ihtiyacımız var. Pazarlık yaptık. 100.000 altın liraya peşin alınacak. Bir yıl sonraki askeri bütçeden 112.500 lira olarak ödeme yapabiliriz diyorsunuz. Şimdi üzerine 12.500 altın lira kar ekleniyor. 100.000 lira para hayvan çiftliğine ödeme çiftlik sahibine ödeme yapılıyor. 5000 atı satın aldınız para vakfı olarak veya banka olarak diyelim. İslami banka olarak bir yıl sonra ödenmek üzere 12.500 lira kar eklediniz. 112.500 liraya müşteriye devir yaptınız. Müşteri de askeri komutanlığa hayvanları teslim ettiniz anlamına geliyor. Sizin adamınız da gidip tabii bir yalan hile girmesin diye görüyor şeyi. 5000 atın satın alındığını, ödeme yapılıyor fiilen vakıf tarafından ve bir yıl sonra 112.500 lira bütçeden vakfa ödeme yapılınca 100.000 altın lira kasaya giriyor vakfın havuzuna. 12.500 altın lira kar kısmı da vakfın hayır cihetine sarf edilmek üzere kenara ayrılıyor. Ondan sonra buradan işte medrese hocalarının, müderrislerin maaşları, öğrencilerin geçim, maişet masrafları, vakfiyede neler yazıyorsa bu kar kısmı oralara sarf ediliyor. İşte bu şekilde Osmanlı döneminde faizsiz bankacılık para vakıfları yoluyla işletilmiş ve bundan çok güzel sonuçlar da elde edilmiş. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, Türkiye'de bankalar arası kart merkezi tarafından oluşturulan Troy isimli Visa, Master kart benzeri uygulamalar var. Bunların devreye girmesi, işlem için ücret almaları faize girer mi diye sormuş. Şimdi bu bankalar arası kart merkezleri tarafından yapılan uygulamalarda tabii bir teknolojik imkanlar kullanılıyor. Programlar devreye giriyor. Dolayısıyla o kart sisteminin kontrollü kullanımı o teknolojik ürünler sayesinde devam ettirilebiliyor. Dolayısıyla bu hizmeti gördükten hizmet bedeli olmak üzere diyelim. Ondan sonra bu teknolojik imkanlardan yararlanmış sağlama karşılığında bir komisyon alabiliyorlar. Yani yapılan alışverişlerden komisyon usulü veya hizmet bedeli olmak üzere bunların bir para almasının faizle alakası yok. Yani hizmet karşılığı bunlara üye olmak ve bunların hizmet bedeli olarak belli bir bedel, maktu bir bedel veya komisyon usulü daha sonraki alışverişlerden bir pay alması faiz kapsamına girmediğini söyleyebiliyoruz. Çünkü hizmet üretiyorlar, bunun bedelini alabilirler. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, babam Avrupa'da domuz eti paketleyen bir firmada çalışıyor. Caiz mi diye sormuş. Şimdi tabii bu gibi sorular kardeşlerimizin yapılan iş kalbine yatmadığı için, kalbi mütmain olmadığı için soruluyor. Daha doğrusu böyle bir işten, meslekten ve buranın gelirinden ailenin istifade etmesi konusunda şüphesi olduğu için soruluyor. Onun için böyle bir durumda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir müftüler sana fetva verdiği zaman istefti kalbeki ve neftekel müftün buyuruyor. Sana müftüler fetva de verse bir de kalbine danış. Feda ma yürbike ila ma la yürbike. Kalbine şüphe vereni bırak, kalbine şüphe vermeyeni, okte olmayanı al. buyuruyor hadis-i şerifte. Şimdi dolayısıyla burada kardeşimiz akşamlara kadar domuz çiftliğinde bu hayvanların kesilmesi, paketlenmesi konuları bunu rahatsız ediyor. İslam'a göre haram olan bir nesneyi, her ne kadar Hristiyanların bunu yeme hakkı olsa da İslam'da yasaklandığı için kardeşimiz rahatsız ettiği belli. Ve belki de Müslümanların da bundan yediklerini, adı aldıklarını da görüyor bu kardeşimiz. Belki daha da üzülüyor. Yani Müslümanların da domuz etine alıştığı yöreler olabilir. Bunu görüyor ve biliyorsa onu kalben daha da rahatsız eder. Yani hulasa bu kardeşimizin bir an önce oradan daha meşru, nezih olan bir yere geçmenin yollarını araması tavsiye edilir. Yani başvuru yaparak daha nezih, 3-5 kuruş belki geliri az bile olsa daha temiz bir yere geçmesi böyle bir durumda onu rahatlatır. Tavsiye edilecek olan da budur. Belki birden işsiz kalmaması açısından hemen bırakması gerekmeyebilir. Ama makul süre içinde yeni bir iş araması elbette kendisinin daha nezih ve temiz olur. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, namaz kılmanın müstahap olduğu vakitler var. Mesela öğlen namazını yazın serinliğinde kılmak müstahap diyoruz. Ama hadiste de amellerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır diye geçiyor hadis-i şerifte. Burada kastedilen ilk vakit mi, bunu nasıl değerlendirmemiz gerekir demiş. Yani burada bir çelişki doğmuyor mu? Bir taraftan en faziletli namaz ilk vaktinde kılınan namazdır diyoruz. Bir taraftan da öğlen namazını geciktirmek müstahaptır. Sabah namazını biraz geç kılmak, ortalık aydınlanınca kılmak daha faziletlidir ya da müstahaptır diyoruz demiş. Gerçekten günümüzde Şafiilerle Hanefiler arasında böyle bir değerlendirme farkı söz konusu. Şimdi hadise şöyle. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde tabii önce Eftalus Salavatir Hams 5 vakit namazın en faziletli evvelel vakit, ilk vaktinde kılınandır buyurmuş Peygamberimiz. İlk bütün namazları hemen ezan okunur okunumuz ilk vaktinde kılmaya çalışmak en faziletlisidir, en sevaplısıdır buyurmuş. Genel bir hadis-i şerif. Fakat bazı hadis-i şeriflerde sınırlama getirerek bu hadis-i şerifi tefsir mahiyetinde, mesela ebedü salate zuhur, öğlen namazını biraz serine bırakın demiş Peygamberimiz, biraz geciktirin. Ve kendisi de öyle yapıyormuş. Her zaman olmasa da çok sıcak günlerde Peygamberimiz öğlen namazına geç çıkıyor ve geç kıldırıyor. Hatta bazen öyle oluyormuş ki biraz fazlaca gecikildiği için öğle namazını kıldırıyormuş. Arkadan ikindi namazını kıldırıp daha çıkıldığı da olmuş. İşte İran tarafı bunu abartarak, büyüterek biz özellikle öğle namazını geç vakitte kılarız. Hemen arkadan ikindiyi de kılarız deyince bu sefer akşam namazı için aynı şeyi yapınca akşam namazını kılarız. Hemen arkadan yasıyı da kılarız. Akşam biraz geciktiririz. Orada delil yok yalnız. Akşam namazını geciktiriniz diye bir delil yok. Şimdi bunu öğlenle ikindi arasında yaptıklarını kabul ederim. Dolayısıyla onlar akşamla yatsı arasında yapmaya kalkınca namazlar üç vakte düşüyor tabii ki. Şimdi dolayısıyla sabah öğlen için böyle bir hadis-i şerif var. Hanefiler buna itibar ederek demişler, öğlen namazını bazen Peygamberimizin yaptığı gibi geciktirmek müstahaptır demişler. Ama dikkat edilirse sıcak sebebiyle serine bırakın. Serin ülkelerde ne olacak peki? Kış günleri düşünülürse serin gün diye bir gün yok. 6 ay 8 ay yerine göre kuzey iklimlerinde. Ama Hicaz tarafında aşırı sıcaklar var. O işte o sıcak olan yerlerde ebredü salate zuhru buyurulmuş. Öğle namazı biraz serine bırakın, geciktirin. O bölgenin problemi olduğunu düşünme imkanımız var. Yani o yüzden yine öğlen namazlarında çok aşırı sıcak olmayan yerlerde geciktirmeden İlk fırsatta kılınması Hanefi mezhebinde asıl olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla sabah namazı için de mesela esfirus salata subuh veya salatel fecr hadisi var. Yani sabah namazını ortalık aydınlandığı bir zamana geciktirin. Biraz geciktirin buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geciktirince de dolayısıyla ortalık aydınlandığında işte cemaat yetişsin. Gelemeyenler gelmiş olsun. İşte sabah ezanları okununca boy abdesti ihtiyacı olan olabilir. Boy abdestini alsın, abdestlerini alsın. Uzaktan gelenler yetişsin diye Peygamberimiz sabah namazını biraz geciktirerek kılmayı tavsiye etmiş. Ama bir taraftan da namazların en faziletlisi geciktirmeden ilk vaktinde kılınandır. Genel prensibi de konmuş. İşte Şafii mezhebi buna itibar ederek her namaz demiş vakit girdikten sonra ilk fırsatta kılınır. Cemaat toplanınca yani bekletmeden, gecikmeden kıldırır demişler. Bu da güzel aslında. Yani o hadis-i şerif daha yaygın aslında. Yani esfiru sıratel subuh veya sıratel fecr hadisi diğeri kadar yaygın değil. Diğer hadis daha kuvvetli. Şafii mezhebi onu almış. Hanefiler özel tefsir edildiğini düşünerek birinci hadis-i şerifin sabah için biraz geciktirerek kılmak, öğlen namazında biraz serine bırakıp kılmak müstehaptır. Yani daha güzel olur değerlendirmesini yapmışlar. Bu iki mezhebin kendi arasındaki yorum oluyor. Cenab-ı Hak bizlere tabii niyetimize göre sebep halk etsin ve ibadetlerimizi halis niyetle yapmayı nasip etsin diyelim. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.